Ayrım 16. Kumarbaz. Masadaki tüm paramı çabucak topladıktan sonra hemen Trent et Coerente masasına geçtim. Trent et Coerente'nin müdavimleri genelde asilzadelerdi. Ruletten farklı olarak bir iskambil oyunuydu. Burada kasa bir seferinde 100 talere kadar ödeme yapıyor ve burada da bir elde en fazla 4000 florin sürülebiliyordu. Oyundan hiç anlamıyordum. Bu oyunda da para sürülebilecek bir kırmızı ve siyah olduğunu bilmek dışında nasıl oynanacağını bilmiyordum. Kumarhanedeki herkes başıma üşüşmüştü. Bütün bu zaman boyunca Polina bir an için olsun aklıma düştü mü bilmiyorum. Önüme yığınla biriken paraları avuç avuç toplayıp önüme doğru çekmekten inanılmaz büyük bir haz alıyordum. Tüm bunları bana kaderim yaptırıyor gibiydi. Bu kez şans eseri bir durum olmuştu. Gerçi bu oyunda sık sık karşılaşılan bir şey. Mesela 10-15 el ard arda şansın kırmızıya güldüğü olur. 2 gün önce geçen hafta 22 defa üst üste kırmızı geldiğini duymuştum. Bu rulette hiç görülmemiş bir durumdu ve büyük bir hayretle karşılanmıştı. Tabii bir noktadan sonra, mesela 10. elden sonra herkes kırmızıyı oynamayı bırakmıştı ve bunu bir daha yapmaya cesaret eden yok gibiydi. Gel gelelim tecrübeli oyuncuların hiçbiri siyahı da oynamamıştı. İşin kurtları bu şans çılgınlığının ne manaya geldiğini bilirlerdi. 16 kırmızıdan sonra insan 17 artık siyah gelir derdi. Acemiler hemen bu kanaate varıyor ve sürecekleri parayı 2-3 misline çıkarıp oyuna giriyorlardı. Sonuç büyük bir hüsran. Ama ben kırmızının 7 defa ard arda geldiğini görünce tuhaf bir inada kapılıp onu oynadım yine. Bunda yarı yarıya kibrim etkiliydi. Çılgınca bir risk alarak izleyenleri etkilemek istiyordum ve ah ne garip bir duyguydu. Gayet iyi hatırlıyorum. Kibrimin yanında şiddetli bir risk alma arzusuna kapılmıştım. Belki de ruhum bu kadar fazla duygu yoğunluğuyla tatmin olmuyor. Tam tersine bitkin düşünceye kadar daha da coşarak yeni heyecanlar, daha da güçlü duygular arzuluyordu. Ve inanın kurallar 50 bin florinlik oynamama izin verse o an hiç düşünmeden oynardım. Çevremdeki insanlar bağırarak kırmızının zaten 14 el üst üste çıktığını ve yaptığımın çılgınlık olduğunu söylüyorlardı. Kulağımın dibinde bir ses duydum. Monsieur de Gegne déjà 100 000 florins. Dipnot Fransızca. Beyefendi şimdiden 100 bin florin kazandı. Birden kendime geldim. Ne? O gece 100 bin florin kazanmıştım. Daha ne isteyebilirdim ki? Banknotlarımın üzerine atıldım. Saymadan ceplerime doldurdum. Altınlarımı ve fişlerimi avuç avuç toplayıp kumarhaneden ayrıldım. Salondan çıkarken herkes sarkan şişkin ceplerime ve ağırlığıyla salondan çıkarken herkes sarkan şişkin ceplerime ve ağırlığın altında sendeleyerek yürüyüşüme bakıp gülüyordu. Tahminen yarım puat kadar çekerlerdi. Birkaç el uzandı bana doğru. Avuç avuç dağıtıyordum paraları. Dış kapının orada iki Yahudi çıktı önüme. Cesursunuz, çok cesursunuz dedi aralarından biri. Ancak yarın mümkün olduğunca çabuk gidin buralardan. Yoksa hepsini kaybedersiniz. Hepsini kaybedersiniz. Onları dinlemedim. Cadde burnumun ucunu bile göremeyeceğim kadar karanlıktı. Otel yarım mil kadar mesafedeydi. Hırsız ve hayduttan çocukken bile korkmazdım. Şimdi de korkmuyordum gerçi. Yolda yürürken kafamdan neler geçtiğini hatırlamıyorum. Hiçbir düşüncem yoktu. Yalnızca müthiş keyifli olduğumu biliyorum. Başarı, zafer, güç. Nasıl anlatsam bilemiyorum. Polina'nın yüzü de gözümde canlanıyordu. O geldi aklıma ve ona gittiğimin bilincindeydim. Biraz sonra onunla olacak, olanları anlatacak ve ona kazandıklarımı, fakat demin kumarhaneye gelmeden bana söylediklerini, oraya neden geldiğimi neredeyse unutmuştum. Ve çok değil, 1-1,5 saat önce içinde bulunduğum ruh hali mazide kalmış, geçmiş unutulmuştu. Bunların lafı bile geçmeyecekti artık. Çünkü her şey yeniden başlayacaktı. Yolun sonuna doğru birdenbire korkuyla ürperdim. Ya şimdi soyulup öldürülseydim? Her adımda korkum biraz daha arttı. Neredeyse koşuyordum. Derken yolun sonunda çok sayıda ışıklı penceresiyle parıldayan oteli gördüm karşımda. Tanrı'ya şükür evdeydim işte. Koşarak odamın bulunduğu kata çıktım ve hızla kapıyı açtım. Polina'yı kollarını kavuşturmuş, yanan mumun önünde kanepede otururken buldum. Şüphesiz ben de ona tuhaf bakmış olmalıydım ki hayretler içerisinde bana baktı. Karşısına geçip ceplerimdeki yığınla parayı masanın üstüne boşalttım. 15. Hatırlıyorum, yerinden kıpırdamadan, tamamen hareketsiz bir şekilde bir şeyi anlatmak istermişçesine bakışlarını üzerime sabitledi. Cebimdeki son para destesini boşaltırken 200 bin frank kazandım diye bağırdım. Dev altın ve para yığını masanın üstünü tamamen kaplamıştı. Gözlerimi onlardan ayıramıyordum. Polina'yı tamamen unuttuğum anlar bile oluyordu. Kah banknot destelerini muntazaman diziyor, altın keselerini üst üste döküp tek bir yığın haline getiriyor, kah hepsini öylece bırakıp düşünceler içerisinde kaybolmuş halde odanın içinde hızlı adımlarla gezindikten sonra tekrar masaya gidip parayı sayıyordum. Birden kendime gelmiş gibi kapıya doğru gittim ve anahtarı iki defa çevirerek kapıyı kilitledim. Sonra da küçük portmantomun yanında dikilip uzun uzun düşüncelere daldım. Birden Polina'nın varlığını hatırlayarak ona döndüm ve ''Acaba yarına kadar valizimde mi saklasak?'' diye sordum. Hala aynı yerde hareketsizce oturuyor ama beni dikkatle izliyordu. Neden bilmiyorum, yüzündeki ifade garipti. Bundan pek hoşlanmamıştım. Nefret dolu bir ifade olduğunu söylesem yanılmam herhalde. Hızla yanına gittim. ''Polina, 25 bin florin var burada. 50 bin frank yani. Belki daha fazlası. Alın bunları ve yarın onun suratına fırlatın.'' Cevap vermedi. ''İstiyorsanız sizi yarın erkenden götüreyim buralardan. Ne dersiniz?'' Birden kahkahayla gülmeye başladı. Uzun süre devam etti gülmesi. Ona meraklı ve incinmiş gözlerle baktım. Ona tutku dolu itiraflarda bulunduğum anlarda durmadan attığı o alaylı kahkahaya çok benziyordu bu gülüş. Sonunda gülmeyi bıraktı ve kaşlarını çattı. Kaşlarının altında çok sertçe baktı. Aşağılayıcı bir tavırla ''Sizin paranızı almayacağım.'' dedi. ''Nasıl? Ne demek oluyor bu şimdi?'' diye haykırdım. ''Polina, niçin?'' ''Karşılıksız para almam. Bir dost olarak veriyorum bunu size. Size hayatımı veririm.'' İçime nüfuz edecekmiş gibi uzun uzun dik bakışlarla süzdü beni. ''Çok veriyorsunuz.'' dedi gülerek. De Grox'un metresi 50 bin frank etmez. ''Polina, benimle nasıl böyle konuşabilirsiniz?'' diye bağırdım sitemle. ''De Grox muyum ben?'' Gözleri bir anda parladı. ''Sizden nefret ediyorum. Evet, evet. Sizi de Grox'tan fazla sevmiyorum.'' diye bağırdı. Derken bir anda elleriyle yüzünü kapadı ve hıçkırıklara boğuldu. Hemen yanına koştum. Ben yokken ona bir şeyler olduğunu hemen anladım. Aklını kaçırmış gibiydi. ''Beni satın almak, bu mu istediğin, bu mu istediğin, 50 bin franka, de Grox gibi ha?'' dedi hıçkıra hıçkıra. Onu kollarımın arasına aldım. Ellerini, ayaklarını öptüm, önünde diz çöktüm. Histerisi geçti. Ellerini omuzlarıma koyup kuşkulu bir ifadeyle baktı bana. Yüzümden bir şeyler okumaya çalışıyor gibiydi. Beni dinlemişti. Ancak söylediklerimi anlamadığı belliydi. Yüzündeki şüphe ve endişe kendini ele veriyordu. Onun için kaygılanıyordum. Aklını yitirmek üzereymiş gibi geldi bana. Derken beni yavaşça kendine doğru çekti. Yüzünü güven dolu bir gülümsemeyle kaplamaya başladı. Sonra beni birden geriye itti ve tekrar karamsar bakışlarla süzmeye başladı. Ansızın boynuma sarıldı. ''Beni seviyorsun, beni seviyorsun değil mi?'' dedi. ''Çünkü sen benim için baronla dövüşmek istedin.'' Birden çok hoş ve komik bir şey hatırlamış gibi kahkahalara boğuldu. Aynı anda hem gülüyor hem ağlıyordu. Ne yapabilirdim ki? Zaten ben de sıtmaya tutulmuş gibiydim. Bana bir şeyler söylemeye başladığını hatırlıyorum. Fakat hiçbir şey anlamamıştım söylediklerinden. Sayıklıyor gibi konuşuyordu. Bir tür gevezelik. Mümkün olduğunca çabuk bir şeyler söylemeye çalışıyor gibi geldi bana. Zaman zaman en neşelisinden bir kahkahayla bölünen bir tür sayıklama. Öyle ki korkmaya başlamıştım artık. ''Hayır hayır, sen şekersin, şekersin.'' dedi. ''Sadık sevgilimsin sen benim. Sonra tekrar kollarını omzuma koydu, gözlerime baktı ve tekrarladı. Seviyorsun, seviyorsun. Hep sevecek misin? Gözlerimi bir türlü ondan alamıyordum. Onu daha önce hiç böyle içten ve sevgi dolu görmemiştim. Doğru, kuşkusuz çılgınlıktı bu. Ama yüzümdeki tutku dolu ifadeyi fark edince sinsice gülmeye başladı. Durup dururken Bay Esley'den söz etmeye başladı. Bay Esley'den sürekli bahsederdi. Parantez içinde, özellikle de o akşam bana bir şeyler anlatmaya çalışırken çok bahsetmişti. Ancak tam olarak ne demek istediğini bir türlü anlayamamıştım. Aslında onunla dalga geçiyor gibiydi. Durmadan onun beklediğini tekrar ediyor ve pencerenin altında olduğunu bilip bilmediğimi soruyordu. Evet, pencerenin altında. Gel aç ve bak, dışarı bak, kesin oradadır. Beni pencereye doğru itti. Gidecek gibi olunca da kahkahalarla kendinden geçti. Duruyordum, boynuma sarılıyordu. Gidecek miyiz? Yarın gidiyoruz değil mi? Bu soruyla birlikte bir anda keyfi kaçtı. Parantez içinde, derin düşünceye daldı. Büyük anneye yetişir miyiz? Ne dersin? Sanırım onu Berlin'de yakalarız. Bizi görünce ne der sence? Ya Bay Esley? Schlingenberg'de aşağı atmaz kendini. Sence? Parantez içinde kahkaha attı. Dinle bak, gelecek yaz nereye gidiyormuş biliyor musun? Bilimsel araştırmalar yapmak için Kuzey Kutbu'na gitmeye niyetliymiş. Benim de kendisiyle gelmemi istedi. Ha ha ha. Biz Rusların Avrupalılar olmadan hiçbir şey yapamayacağımızı, işe yarayamayacağımızı söylüyor. Ama aynı zamanda iyi kalpli biridir. Generali mazur gördüğünü biliyor muydun? Blank'ın, o tutkunun, ah hayır bilmiyorum, bilmiyorum. Neden bahsettiğini bilmiyormuş gibi tekrarlayıp durdu son sözlerini. Zavallılar, onlar için nasıl üzülüyorum ve büyük anne, gel bak dinle, de Grox'u nasıl öldürecektin? Onu öldürebileceğini mi sandın gerçekten? Ah, ahmak seni. Gerçekten de Grox'la dövüşmene izin vereceğimi mi sandın? Sanki baronu bile öldürememiş birisin. Tekrar kahkahaya boğuldu. Ah, o gün baronla ne kadar gülünçtünüz. Oturduğum yerden sizi izliyordum. Seni gönderdiğim zaman ne kadar da isteksiz gitmiştin. Ne gülmüştüm ama, ne gülmüştüm diye ekledi gülerek. Birden yine boynuma sarıldı ve beni öptü. Yanağını yumuşakça ve tutkuyla yanağıma bastırdı. Başka bir şey duyamaz ve düşünemez haldeydim. Başım dönüyordu. Uyandığımda yanılmıyorsam saat 7 falandı. Odamın içine güneş dolmuştu. Polina yanımda oturmuş, derin bir karanlıktan yeni uyanmış ve kafasını toplamaya çalışıyormuş gibi tuhaf bir halde etrafına bakınıyordu. O da yeni uyanmıştı ve masadaki paralara bakıyordu. Kafam kazan gibiydi ve ağrıyordu. Polina'nın elini tutacak oldum. Ama beni itti ve fırlar gibi kanepeden kalktı. Şafak vakti hava bulutluymuş. Güneş doğmadan yağmur yağmış. Polina pencereye gitti, camı açtı, kafasını ve omuzlarını dışarı çıkarttı. Dirsekleri pencerenin kenarına dayalı ve yüzü avuçlarının arasında konuştuklarımı dinlemeden, dönüp bakmadan öylece 3 dakika kadar dışarıya baktı. Korku içinde şimdi ne olacak ve bunun sonu nereye varacak diye merak etmeye başladım. Sonra birden pencereden uzaklaştı. Masaya gitti. Gözlerinde büyük bir nefretle ve sinirden titreyen dudaklarıyla "50 bin frankımı verecek misin şimdi?" dedi. "Yine mi Polina, yine mi?" diye söze girdim. "Yoksa fikrini mi değiştirdin? Ha, belki vazgeçmişsindir şimdi." Akşamdan sayıp masaya koyduğum 25 bin florini alıp ona verdim. Kindar tavırlarla parayı aldı ve "Şimdi benim bu, değil mi? Öyle değil mi? Değil mi?" diye sordu. "Evet, hep senindi zaten," diye cevapladım. "Pekala, al şimdi şu 50 bin frankını." Paraları üzerime doğru savurdu. Paralar yüzüme tokat gibi çarptı ve bozukluklar masanın üzerine savruldu. Bunu yaptıktan sonra odadan koşarak çıktı. Gerçi anlık deliliklere pek aklım ermez. Ama odadan çıkarken Polina'nın kesinlikle aklının başında olmadığından emindim. Aradan bir ay geçtiği halde halen hasta. Bu halinin, her şeyden önemlisi bu kaprislerinin sebebi neydi acaba? İncinen gururu mu? Ayağıma gelmeyi kendine yedirememek mi? mutluluğumdan dolayı kibire mi kapılmıştım? Yoksa de Grox gibi 50 bin frankı verip ondan kurtulmaya mı çalışmıştım? Ama bunun böyle olmadığını adım gibi biliyorum. Bu kısmen kendini beğenmişlikten kaynaklanıyordu. Nasıl olduğunu kendisine bile anlamasa dahi gururu bana hakaret etmesine ve güvenmemesine sebep oldu. Hal böyle olunca hiç kabahatim olmadığı halde de Grox yerine ben suçlu konumuna düşmüştüm ve ona olan hıncını benden almıştı. Neredeyse aklını kaçırmış bir haldeydi. Dahası ben aklının başında olmadığını bildiğim halde bunu pek önemsememiştim. Muhtemelen bunun için beni affetmeyecekti. Şimdi haklıydı belki. Ya o zaman, elinde de Grox'un mektubuyla bana geldiği zaman da ne yaptığını bilemeyecek kadar hasta ve aklını kaçırmış durumda mıydı? Hayır. Elinde de Grox'un mektubuyla bana geldiğinde ne yaptığının gayet iyi farkındaydı. Paralarımı ve altın yığınımı aceleyle yorganın altına koydum ve Polina'dan 10 dakika sonra çıktım. Odasına gittiğimde emindim ve kafamdan gizlice içeriye süzülmeyi ve koridorda dadıyla küçük hanımın nasıl olduğunu sormayı planladım. Merdivenlerde karşılaştığım dadının söylediklerini duyunca şaşırdım. Dediğine göre Polina otele daha dönmemiş ve o da nerede diye bana sormaya geliyormuş. Daha 10 dakika önce odamdan ayrıldı. Nereye gitmiş olabilir ki? Dadı sitem dolu gözlerle bana baktı. Bu arada olay ufak çaplı bir skandala dönüşmüş ve neredeyse otelde duymayan kalmamıştı. Kapıcının ve katibin odasında Fräulein, dipnot, Almanca küçük hanımın, sabahın altısından otelden koşarak çıktığı ve yağmura aldırış etmeden otelde Enkter'e doğru gittiği konuşuluyordu. Konuşmalardan ve imalı sözlerinden Polina'nın geceyi benimle odamda geçirdiğini bildiklerini anlamıştım. Esasen aile ile ilgili bütün hikayeler dillerdeydi. Bütün otel ailesi generalin aklını kaçırdığını ve ağladığını biliyordu. Anlatılan hikayeye göre büyük anne generalin annesiymiş ve Rusya'dan oğlunun Mademoiselle de Comminges'le evlenmesine mani olmak için gelmiş. Sözünü dinlemezse onu mirasından mahrum bırakacakmış, generalin onu dinlemeyeceğini anlayınca da ona hiç para kalmasın diye gözünün önünde bütün parasını bilerek rulette kaybetmiş. Katip sinirle başını sallayarak, ''Dies Russen'' dipnot, Almanca ''Ah bu Ruslar'' deyip duruyor. Diğerleri de gülüyordu. Katip hesap çıkarıyordu. Dün kazandığımı duymayan kalmamıştı. Beni ilk kutlayan bizim katın uşağı Karl olmuştu. Ama o sırada onlarla uğraşacak halde değildim. Hemen otelde Enkter'e koştum. Henüz erkendi. Bay Ashley kimseyle görüşmek istemiyormuş. Ben olduğumu öğrenince koridora çıktı ve gelip yanımda durarak bir şeyler söylemeden donuk bakışlarını bana çevirdi ve ne söyleyeceğimi beklemeye başladı. Ona Polina'yı sordum. Bay Ashley yine aynı sabit bakışlarla hasta dedi. Sizin yanınızda demek. Evet. Peki ne? Onu yanınızda mı tutmak niyetindesiniz? Evet. Bay Ashley bu skandala yol açar. Bunu yapamazsınız. Hem çok hasta, farkında değil misiniz? Olmaz olur muyum? Daha yeni söyledim ya hasta olduğunu. Hasta olmazsa bütün geceyi sizinle geçirir miydi? Biliyorsunuz demek. Evet biliyorum. Dün bana geldi, onu bir tanıdığıma götürecektim. Ama dedim ya, hasta olduğu için hata yaptı ve size geldi. Bak sen, sizi kutlarım Bay Ashley. Bu arada aklıma gelmişken sorayım. Bütün gece penceremin altında mı bekliyordunuz? Bayan Polina bütün gece boyunca pencereyi açmamı ve orada mısınız diye bakmamı istemişti. Ve durmadan gülüyordu. Gerçekten mi? Hayır, pencerenizin altında değildim. Ama koridorda bekliyor ve dolaşıp duruyordum. Fakat doktora görünmesi lazım Bay Ashley. Ah evet, doktor çağırdım ve ölürse bana bunun hesabını vermek zorunda kalacaksınız.